Ayrım 6.
Örneğin Aylin Hanım'ın eli istasyonun penceresine, istasyondaki raylardan biri yemek masasının üzerine kayıveriyor. Babasının cebinden mısır püskülleri sarkıyor şimdi. Selin güneşin tepesine oturmuş el sallıyor. Evlerinin kapısı o sırada geçen çok güzel bir genç kadının topuğuna takılmış gidiyor. Bir vapurun kaptan köşkü mazgala doğru minik bir şelalenin önünde sürükleniyor. Bir başka parça mor bir su yolu açıyor denize. Serkan'ın yüzü silinmiş, bisikletinin ön tekerleğiydi. Anneannesinin kolu bir tren rayının altında kalmış. Başı bir gün çiçeğin ikinci başı olmuş. Kılıç balığını alıp cebine koyuyor Serkan. Balık hiç develenmiyor, karşı koymuyor. Uy sağlığından mı kabullenmiş, yoksa pusuya yatmış bir yağ hücresi gibi patlamayı mı bekliyor belli değil. O saatlerde ülkenin dört bir yönüne hareket eden trenlerin ambarlarında, kompartımanlarında, pencerelerinde, her birinin üzerinde kendinin kocaman eli izini taşıyan papatyalar, gelincikler, ayçiçekleri, ışıl ışıl sımsıcak güneşler, öpücükler, sıcak yağmurlar, karıncalar, Ağustos böcekleri, mutlu insan yüzleri, umut dolu yarınları olduğunu bilmeden yağmur denince yeniden çizeceği resimleri düşünüyor ressam. Tren hala çuflaya çuflaya dönüp duruyor kareyi. Birazcık yavaşladığı her köşede keskin çığlığını atıyor. Düt düt. Birazdan onun da parça parça çözüleceğini, yok olup gideceğini düşünüyor ressam. Ne yazık ama trenin önü açılabilir. Ansızın çakan bir ışık bu. Evet, bunu rahatlıkla yapabilir Serkan. Trenin merdivenlerden çıkıp gara girmesini sağlayabilse gerisi kolay. Tren oradaki raylara bir attı mı kendini, geçmişine dönmesi işten bile değil artık. Mavi tebeşir pastelle garın girişindeki merdivenlere kadar uzatıyor tren yolunu. Rayların üzerine her biri bir öncekinden biraz daha yüksek olan basamaklar çiziyor. İşaret çubuğunu kaldırıp havada tutuyor birkaç saniye ve düdüğünü öttürüyor. Trenin tekerlekleri yeniden dönmeye başlıyor. Önce yavaş, gitgide hızlanarak ve o müthiş ses. Çuf, çuf, çuf, çuf, çuf. Yüreği daralıyor Serkan'ın. Treni ya tırmanamazsa basamakları? Ama hemen ardından bütün kuşkulardan sıyrılıp kahkahalarla gülmeye başlıyor. Biraz önce çizdiği basamaklardan garın merdivenlerine doğru bir duman dalgası ilerliyor. Derin, göğü yırtan simsiyah bir düdük sesinin ardı sıra düt düt. Evet, yürüyor treni. İçinde Serkan, annesi, babası, anneannesi, Selin hep birlikte haritalarda belli belirsiz bir virgül gibi duran kasabaya doğru. Not: hatta bir gün çiçekler, böcekler, dallar, yapraklar, bulutlar, yıldızlar, ayçiçekleri fışkırmaya başlayabilir bedeninizden. Kim bilir? O zaman deyin ki bir gün bir sokak ressamıyla karşılaşmıştım. Her ana rahmine bir ayna. Anahtarını arayan kilit. Gelen geçen bin türlü insanın yüzüme yapışan bakışlarını, benden istedikleriyle yanıt vermeye çalışarak akşam edeceğim bir günün daha başlangıcındayım. Görünüşte farklı, daha farklı, daha daha farklı, daha daha daha farklı bir dolu insan. Gülümseyen, surat asan, kızgın, kırgın, şaşkın, alaycı, küçümser bakışlı ancak büyük çoğunluğu yine de anlamsızlıktan kurtulamayan tüm bu yüzler içinde ne beni ne de kendini gerçekten görmek isteyen birine bugün de rastlayamayacağım kesin. Çünkü bin kez evvelsi günden bugüne süre gelen tüm günlerde daha daha daha daha daha evvelsi gün, daha daha daha daha evvelsi gün, daha daha daha evvelsi gün, daha evvelsi gün, evvelsi gün, dün. Olduğu gibi yine yalan söylememi bekleyecekler. Üstelik geçmişi, şimdiyi, dahası geleceği çarpıtarak yansıtmamı isteyenler, söylediğim yalana inandırılmayı da en baştan şart koşmaktalar. Bu insanların isteklerinin bana nelere mal olduğu üzerinde bir kez olsun düşünüp düşünmediklerini hep merak etmişimdir doğrusu. Ama ürettiğim yalanlara kendimi inandırarak belleğimi gitgide kötürümleştirdiğimin ayırdında olduklarını sanmıyorum. Ne de ölü dalgaların her vuruşuyla yeniden biçimlenen bir kumsal olabilmeyi ne çok istediğim akıllarından geçiriyorlardır. Ziyaretçilerin iyice azaldığı anlarda tıpkı şimdi yaptığım gibi çevremdeki öteki eşyaları izliyor ve ilk bakışta pek bir bağımız yokmuş gibi görünen masklar, yontular, büstler, fotoğraflar, yağlı boya tablolar, gravürler, saatlerle yakınlığımızı keşfetmenin coşkulu heyecanını yaşıyorum. Bunlardan biri de işte hemen karşıki duvarda asılı, belki çivisi oynadığı ya da ipi gevşediği için çarpık duran ve bu nedenle ziyaretçilerin üzerinde her an düşebilecekmiş tedirginliği yaratan saat. Adımlar onun hizasındayken benden yana hafif bir eğri çiziyor çünkü. Sanırım bu çarpık duruşun sonucu olarak açık duran kapak belli bir dengeyi de tutturmuş ki 12 ile 6 arasında dümdüz çizgi çizen duruşunu hiç değiştirmiyor. Belki de ileri geri sallanması sona ermiş, fırlamaya hazır noktadaki bir diske benzeyen gümüş renkli gonguna yol açmak istiyor. Ancak saatli ilişkimiz serginin açılış günündeki nezaket gereği selamlaşmamız noktasında takılı kalmış durumda. Daha açık bir deyişle o günden beri birbirimizden kaçıyoruz. Rastlantıyla birbirimizin duyum alanına girdiğimizi ayrımsadığımız anlarda ise tüm algılama gücümüzü bir başka yöne doğrultuyoruz. Bu sayede karşılıklı duvarlardaki komşuluk ilişkimiz ipler kopma noktasına getirilmeden sürüp gidiyor. Bunca farklı eşyanın sergilendiği bir salonda ilk kez yer almanın sevincini de ancak kendimle paylaşabiliyorum. Ama şikayetçi değilim. Saatin hakkında karşıdan bakıp görebildiklerimin dışında bir şey bilmiyorum. Ama görünüşündeki bu çarpıklığa karşın bana göre daha şanslı olduğunu inanıyorum. Zamanı durdurduğu o noktada dün ve yarın kavramlarıyla birlikte anı da yok etmiş. Dikine bir köşe çizgisince katlanıp ikiye ayrılmış. İsteseler öpüşebilecekleri kadar yakın bir duvarın karşılıklı iki parçasından birinde o, kendisi olarak yalnız, tek başına. Özgür olmasa bile tek başına. Öteki duvardaysa ben ve içimdeki bütün ötekiler. Bütün ötekilerin geçmişiyle, günüyle, yarın korkularıyla ve tüm bunların gölgeleriyle inanılmayacak kadar çok olduklarını, karmaşık olduklarını ise kimse tahmin bile edemez. İşin gerçeği nasıl göründüğümü ben de merak ediyorum. Sergiyi gezenler önümden geçerlerken yüzüme, yüzeyime baktıkları ilk an, hiçbir yüz göremedikleri salisenin milyonda biri kadar olan o kısacık zaman diliminde beni bir yanlarımdan yakalayabilirlerdi. Ama bugüne dek hiçbirisi yapmadı bunu. Hiçbirinin gözlerinde kendisinden başka bir görüntüye rastlamadım bugüne dek. Tek bir kişi ya da eşyanın bile bana beni görmek için bakmayışı ne acı. Aslında olduğumdan farklı tanımlandığımı düşünüyorum. Nacar marka gonglu bir duvar saatinin tam karşısında asılı duran beni bilmeyen birine, oymalı bronz çerçevesi olan siyah camlı bir oval ayna diye tarif etmek her şeyin çarpıtılması demek çünkü. Çünkü aynayı yukarıdan aşağıya yer yer zikzaklara dönüşerek bölen, dün ve yarının ortasındaki o kalın saatin akrep ve yel kovanının tuhaf bir şekilde yutulduğu, kuşatılmış derin çatlağım ben. Belki de yalnızca bir sicim olan derin çatlak. Bir kanyon da denebilir belki ama hiçbir zaman aynanın kendisi olarak açıklanamam. Orada kendime ait pek az şeyim var çünkü. Kendime ilk soruyu sorduğum günden beri çocukluğum, gençliğim, yaşlılığım bir yangının alevleri arasında. İril ufaklı taş parçaları gibi yanma bile yanamayarak kavrulurken kaçıp kaçıp kurtulamadığım, hepsi de birbiri içindeki, öteki biz, yani öteki çocukluğum, öteki gençliğim, öteki olgunluğumla aslında birbirimizin doğru dürüst ayırdığına bile varmadan oluşturuyoruz. Aynadan daha derin, aynadan çok daha kör, acımasız yok edici uçurumu. Aynada ulaşılabilecek birileri, bir şeyler, bir yerler var gibi görünüyor. Herkes her şey suskun da olsa bir an birileri bir şeyleri başlatacak sanki. Oysa benim bölgemde ne var ne yoksa kilitlenmiş dudakları. Daha doğrusu dudakları bile yok. Ben görüyorum dudakları, gözleri, elleri olmadığını. Hep biraz daha büyüyen kulakların bütün bunların yerini aldığını. Koşut doğrular kesişirmiş sonsuzda bir yerde. Oysa bu kulakların duyduklarıyla dolmuş ya da doymuş bir noktaya hiçbir zaman ulaşamayacaklarını biliyorum. Sonuçta her şeyin yalnızca kulak kesileceğini de. Kulak gözün, kulak ağzın, kulak burnun, kulak dilin, kulak beynin, kulak imgeye, kulak sevince, kulak heyecana, kulak korkuya dönüşmekte olduğunu görüyorum. Yine günlerdir periyodik aralıklarla bütün dalga boylarını aşarak gelen metalik ses dolduruyor sergi salonunun görünen, görünmeyen, değişmiş ve değişmekte olan ya da korku gibi değişmeyen bütün alanlarını. Kendi gerçeğinden çıkarttık onu ve ona yeni bir gerçeklik verdik diyor. Kimden ya da kimlerden, neden ya da nelerden söz edilmiş olabileceğini tahmin ediyorum. İçim cız ediyor. Biliyorum, amaçlanan onun da yeni gerçeklikle bütünleşmesi. Yani bundan sonraki mekanı, ben ya da öteki aynalardan biri, kendisine verilen sürenin onun varoluş süreci anlamına geldiğini ise henüz kavramış değil. Bu sürenin ne kadar olduğunu da bilmiyor. Aslında zaman onun için öncesiyle, sonrasıyla, öncesizliğiyle, sonrasızlığıyla başlı başına bilinmezlikler demek. Ne zamanı ne de kendi gerçeğini bilinçli olarak algılayabilir çünkü. Gerçi yalnız ve ancak sezgileri ve güdüleriyle davranıyor da denemez. Baktığını kendisinden görmesi istendiği gibi görüyor yargısı ise tek başına geçerli değil onun için. Sezgilerinin, güdülerinin bir de kendisine verilen gerçekliğin bileşkesiyle gitgide bir kulağa dönüşerek ve çatlağın içinde görebildiklerini kendisinden istendiği biçimde anlamlandırarak varoluşunu sürdürecek. Kurgu yaşam teziyle ya da tam tersiyle açıklanamayacak ama kurgunun gerektirdiği bir değişimi, dönüşümü de gereksinen bir yapı. Tren raylarının birleşip tek bir çizgiye dönüştüğü resimlerdeki gibi dar bir koridorun iki yanında, birleşip tek bir çizgiye dönüşmek üzere ilerleyen soluk şampanya renkli iki duvar boyunca asılmış, çerçeveleri bile aynı olan ancak her biri bir öncekinden daha soluk görünüşlü portre kopyalarının belki 5000. kopyaya ulaşıldığında, yani o tek çizginin başladığı noktada bütün öncekileri de içine alıveren bir yapıya kavuşması, Her bir portrenin bir öncekine oranla soluklaşması kuralı. Sonuçta dümdüz, bembeyaz bir kağıda dönüşümü getirebileceği gibi 5000. çerçevenin içinde baktıkça kararan bir aynanın yer alması dolası. Tam iki duvarın birleşip bir noktada yutulduğu o anın oluşturduğu ayna veya düz beyaz kağıt. Mikrofondaki metalik ses hiçbir yineleme belirtisi göstermeden yineliyor. Kendi gerçeğinden çıkarttık onu. Onunla bütünleşeceğini umuyoruz. Ona yeni bir gerçeklik verdik. Şimdi görüyor ve kendisinden istenen ölçülerde anlamlandırıyor. Elini ateşe değdirirse eli yanacak mantığı yürütmeden sezgilerinin etkisiyle kaçırıyor elini. Çevresine anlamsız gözlerle bakıyor. Ondan şu an baktıklarını görmesi istenmiyor çünkü. Süreç başladı. Ensesinde bir ağırlık, gözleri kamaşıyor. İstesek gerçeğini sezebilir. Ancak bu konuda düşünmesini istemiyoruz. Aynaya uyan bir kilit bulunup çatlağın içindekiler çıkartılsa, bütün kopyalar üst üste oturtulup tek bir tane bile olsa gerçek portre oluşturulabilse keşke. O zaman binlerce yıl önceki deniz anasından iki ayaklı bir kara canlısına dönüşün bütün macerasını görüntüleyebilirim. İnsanın kendine tutsaklığının bütün gizini çözebilirim. Lidyalıların parayı bulduğu gün ölen aşkı yeniden, hiç değilse bir defalığına canlandırabilirim. İnsanı her yandan kuşatan yeni kırgın yaşamın bütün kırılabilir yanlarından çelik yelekler, koruyucu gözlükler yaratabilirim. Ama bunun için de öncelikle anahtarla kilit arasında uyuşma sağlanması gerek. Bir çekmece dolusu anahtar var bende. Nasıl ki kedinin her geceki düşü binlerce fare üzerine ise benim de düşlerim aynadaki bu koca kara çatlaktan yani bütün kilitlerimden kurtulmak üstüne. Kenarları ustalıkla işlenmiş asma kilit anahtarları, oyuk çubuklu fiçhet anahtarları, testere dişli kaleler, çifte dişli yıldız anahtarlar, gizli silahlar gibi görünmez anahtarlar, atom reaktörlerine benzeyen dev anahtarlar, halkası danteller gibi işlenmiş çekmece anahtarları, ölümün kapısının simgesi kara gövdeli demir anahtarlar, çıt diye bellerinden kırılıveren sırça anahtarlar ve tek övünçleri aynı zamanda kusurları, her şeyi ve hiçbir şeyi açmamak olan günümüzün biricik gönüllüleri maymuncuklar. Ama aynanın kilidi bu anahtarların hiçbirine boyun eğmiyor. İçimde hiç kuşku kalmasın diye hepsiyle yeniden açmayı denemem sonuç vermiyor. Anahtarlar bir kez daha inkar ediyor varlık nedenlerini. Bir kez daha sıfır açış. Her biri az çok bir sorunun yanıtı anlamına gelmesi gerekirken, bütün işlevselliklerini yitirmiş bütün bu anahtarların burada, ben de ne işleri olduğunu, onları neden sakladığımı soruyorum kendime. Kilit bir gizemi, gizliliği tanımlarken, anahtar tam da onun karşıtıyla açıklamıyor mu kendini? Biri kitleyiciyken ötekinin işlevi çözücülük değil mi? Birbirleriyle çapraz oluşturan ama ancak birbirleriyle yeniden var olabilen bir sesleniş, baş ve son. Anahtarları yitirilmiş bir kilit, açıklığa kavuşturulamayacak bir giz değil mi? Asla aydınlığa çıkamayacak umutsuz bir karanlık, çözülemeyecek bir şifre, bir sorunun olmayan yanıtı değil mi? Aynanın derinliğindeki herkes, her şey suskun, tam bir sessizlik. İlk soruyu sorabilseler, bir kez, yalnızca bir kez anahtarlarını çıkarıp ceplerinden, cüzdanlarından, koyunlarından, anahtarlıklarından ve soksalar kilide. Ben kimim deseler gerisi gelecek. Küçük bir kale anahtar kilide girebilir örneğin. Nereden geliyorum, nereye gidiyorum? Paslanmış kapkara bir sandık anahtarı uzanabilir. Amacım ne? Nasıl biri olmak istiyorum? Örneğin bir asma kilit anahtarı sorabilir. Kendime gülmeyi yasakladım mı? Çift kilitli bir anahtar, suçlu muyum, mutlu muyum? Ama ne bu soruların, ne de sorunun açılımında sıraya girmiş bekleyen öteki soruların, yani anahtarların sırası gelmiyor. Saat kaç? Saat kaç? Saat kaç? Saat? Saat bilinmeyen bir zamanda durmuş. Belki kilidi bozulmuş. Anı yaşıyorsa ezilip üzülüyor. Hiçbir zaman sorulamayanlar karşısında utanıyor. Kendine olan güvenini yitirmiş, sararıp soluyor. Bütün anahtarlarıma her biri üzüm salkımıymış gibi yeni sorular asılıyor. Kafam karmakarışık. Yaşamımı ödünç mü aldım birilerinden? Birileri tarafından yönetiliyor muyum? Şu anda asıl yapmam gereken ne? Bir açabilsem kilidi, tüm sorularım yanıtlanacak biliyorum. Aslında o kadar da karamsar olmam gerekmiyor. Dünya küçülüp bir göl halini almadı henüz. Henüz almadı ya da bir ucundan bakıldığında öteki ucunun görülebileceği bir adaya dönüşmedi henüz. Yani aynanın ortasındaki derin çatlak olarak bütün oradakilere karşın hala kurtulabilme şansım var. Ütopyaları, bir örnek düşleriyle birbiri ardı sıra düşürmüş hepsi kopya portreler duruyorsa da duvarda yan yana, bulundukları yörüngede, portrelerden yansıyan ışıkları gerçek ışık kaynağı gibi algılayan bizler her ne kadar kırıyorsak da umudumu. Hiç durmaksızın aynı metni yineliyor metalik ses. Metin bitince yeniden başlıyor. Ona gerçeklik verdik. Ona bakış. Öyle umuyoruz. Tüketsin. Süreç başladı. Kamaşıyor. Ağrılar. Kendi gerçeğini, seziyor. Zaman duygusunu. İstedik ki yeni gerçeğinde anlamlandırma ve görüyor. Bu bir kurgu yaşam. Sonu yok. Duyumsamıyor. İstedik ki oyalansın. Baktığını göremiyor. Kırgın yaşam yanımızı hala dönüşüyor. Bütün duvarlar ateş ateş yanıyor. Bütün duvarları, bütün hava tabakalarını hiçbir engel tanımaksızın lazer ışını gibi delip geçiyor o. Engelleri, sistemleri sarsıyor, çökertiyor. Gelen hep daha acımasız, korku daha çok korku. Sevinç daha az sevinç. Alabora, alabora, alabora. Her şey tam bir belirsizliği yaşıyor. O semiriyor durmaksızın. Görünmeden genişliyor, görünmeden uzuyor, görünmeden derinleşiyor. Önce bütün boşlukları dolduruyor ama bu ona yetmiyor artık. Var olan her şeyi yutmak zorunda. Yarınları yuttuğu gibi dünleri yutmak zorunda. Dünle bağları kesik, yarına ulaşmakta güçlük çekecek olan. Çünkü onu kurtarma yetileri gelişmemiş, programlanmamış, kurgu yaşamları içinde kendilerinden istenildiği biçimde gören ve anlamlandıran milyonlarca, milyarlarca kopya. Saatin kadranı aynanın ortasındaki kocaman, kalın derin çatlak üzerinde. Akrep, yel kovan, derin çatlağın yani uçurumun bir yerlerinde sanırım dibe çakılış hiç gerçekleşmeyecek bir düşüşü yaşıyorlar. Çünkü şu anın öncesi ve sonrası yok, o ve onlar için. Duvarda gevşemiş bir çiviye tutunmaya çalışarak duran ben, ne yalnızca saat, ne yalnızca ayna, ne yalnızca aynadaki çatlak, çatlaktaki bir soru, geçip giden herhangi bir insanın, uçan bir böceğin yansısı ya da yalnızca başka herhangi bir şeyim, başka bir deyişle parçalanmışlığının ayırdığında olmayıp kendini hala bir bütün olarak duyumsayan ayna ve bütün öteki parçalanmışların parçalanmışlıklarından kaçıp kurtulduğu, bu yüzden de en büyük parçalanmaların yaşandığı yerdeyim. Koyu bir şizofreninin göbeğinden kaçanlara sığınaklık ettiğine ilişkin ilk anda hiç ipucu vermeyen bir çatlan, kimileri için belki de yalnızca kışkırtıcı bir sicim olduğunu düşünüyorum. Uzatıyorum pençemi aynadaki görüntülere. Binlerce yıllık deniz analığından iki ayaklı kara canlısına dönüşün macerasını, sahip olduğu hiçbir anahtarla çözememiş olan ben, yapabileceğim tek şeyin ne olduğunu biliyorum artık. Bu binlerce yılın ortasında bir yerlerdeki uzun tüylü, güçlü çeneli koca kafamı, kara tüylü pençemle aynı anda uzatıp aynaya, biliyorum, bu benim son seansım ve tek vuruş hakkımın da hakkını vermeliyim. Her ne kadar kurgu bir yaşam ürünüysem de, her ne kadar duvardaki kopyalardan birinin soyundan geliyorsam da. Bütün sorularımı yanıtlamalıyım öncelikle. Sıradan biri miyim? Yasak çiğnedim mi yaşamın boyu? İşlediğim suçlar bilinse linç edilir miyim? Beni koruyan duvarın kilidi sağlam mı? En iyi arkadaşım kaça satışa çıkarır beni? Ya ben? Yöneltilmeye gereksinim duyuyor muyum? Sıradan yaşamımın linci, duvarın yönetilmeye gereksinimi, arkadaşım çiğnediğim yaşamım, koruyan gereksinim kilidi, sağlam satış kilidi beni kaça duyuyor? Ama susuyor sorular. Ya da beyni karışıyor harflerin ve değişerek çıkıyorlar ortaya. Bunları geç abi. Para almıyorsan niye yazıyorsun abi? Dünya eğriliğiyle mutlu abi. Bırak dağınık kalsın. Bir zamanlar rahatlayıp arkaya kaykılmış bir vurgulamayla ilham geldiğinde şarkı sözünde para çok. Ay heveslendim. Bir hikaye patlatacağım valla. Birden o güne dek ne zaman, nereden, nasıl aldığımı bile bilmediğim bazı görüntüler vuruyor yüzeyimi. Evet anımsıyorum. Aslında daha o zaman o derin, kuşatılmış çatlağın ta kendisi olduğumu anladığımda başlamıştı tutsaklığım. Kaçıp kaçıp kurtulamadığım, hepsi de birbiri içindeki çocukluğum, gençliğim, olgunluğumla biz birbirimizin doğru dürüst ayırdığına bile varmaksızın oluşturuyorduk. Aynadan daha derin, aynadan çok daha kör, acımasız yok edici uçurumu. Ama sadece bakıyorduk. Yeni gerçeklikte baktığını görmek olmadığını bilmeden. Değişimin, dönüşümün doğanın can alıcı yasası olduğunu bilmeden. Hiçbir şeyi anlamlandırma yanılgısına düşmeden, mutluyduk, özgürdük, öyle sanıyorduk. Değişiyor muyduk? Elbette, istemeden de olsa. Görünüşte kendiliğinden, gerçi bunu hazırlayan birileri vardı kuşkusuz. Ama onları kimse göremezdi ki. Bütün duvarları ateş ateş yakarlardı, bütün havayı delip geçerlerdi, bütün beyinlerin kıvrımlarını yeniden şekillendirirlerdi. Onlar yeni tanrılarıydı evrenin. Her yerde ve hiçbir yerdeydiler. Onların istedikleri olurdu. En büyük yok edici, en büyük var ediciydiler. En büyük kötülüklerin ve en büyük iyiliklerin sahibiydiler. Aynaya uyan bir kilit bulup çatlağın içindekilerin hepsi çıkartılabilseydi keşke. Bütün kopyalar üst üste oturtulup tek bir tane de olsa gerçek bir portre oluşturulabilseydi. O zaman binlerce yıl önceki deniz anasından iki ayaklı bir kara canlısına dönüşün bütün macerasını görüntüleyebilirdim. İnsanın kendisine olan tutsaklığının bütün gizini çözebilirdim. Lidyalıların parayı bulduğu gün ölen aşkı yeniden, hiç değilse bir defalığına canlandırabilirdim. Ya da her ana rahmine bir ayna konulabilseydi. İnsan oluşumunun bütün aşamalarını görebilseydi keşke. İnsanı her yandan kuşatan yeni kırgın yaşamın bütün kırılabilir yanlarından çelik yelekler, koruyucu gözlükler yaratabilirdik o zaman. Bir kez daha anlıyorum ki aslında korkuymuş beni durduran. Bütün bir sonsuzluğu hiçbir değişime uğramadan alan, alacak olan korkuymuş. Hiçbir şeye dönüşemeyecek kadar korkakmış çünkü korku. Ve ben bunca zamandır kendimi kandırmışım. Elime tutuşturulan anahtarların hiçbirinin kilit açmaya ayarlı olmadığını bile bile bekleyişimin başka bir anlamı olabilir mi? Nefret yüklü bir çığlıkla fırlatıyorum tüm anahtarlarımı ve aynı derecede korkunç bir haykırışla sürdürüyorum. Haydi görevini yap. Salondaki her şey titremeye başlıyor. Kimi az, kimi çok ama sonuçta hepsi başlayan bu sarsıntıdan payını düşeni alıyor. Ve gitgide artarak koplamaya, ileri geri sallanmaya dönerek titreyişleri. Saatin aralık kapağını dışında ileri geri sallanması sona ermiş, fırlamaya hazır bir disk gibi bekleyen gong bir milim sağa sola ya da öne arkaya doğru kıpırdıyor, duruyor. Derin bir uykudan uyanıp da gördükleri karşısında şaşkınlığa kapılmış gibi. Ama uzun sürmüyor bu hali. Yeniden ilk hareketinden koptuğu ana dönüyor. Ama benim için yeterli değil bulunduğu nokta. Bir kez daha bağırıyorum. Durma, özgür kıl kendini de. Gongun tiktakları hızlanıyor. Sonra bir salıncak gibi gitgide açılıyor başlangıç noktaları arasındaki mesafe. Bu ritim sergi salonunda bulunan bütün eşyalara yansıyor. Büstler, tablolar, saatler, metal yontular, her şey titremeye başlıyor. Hep daha artarak. Gongun gidiş geliş mesafesi genişledikçe, açısının yörüngesinden çıkmak ister gibi büyüttükçe, gitgide daha fazla, gitgide yaklaşarak bana, gitgide büyüyerek. Gelen geçen bin türlü insanın yüzüme yapışan bakışlarını, benden istedikleriyle yanıt vermeye çalışarak akşam edeceğim tek bir gün daha olmayacağını anlamanın sevinciyle coşup taşıyor yüreğim. Gülümseyen, surat asan, kızgın, kırgın, şaşkın, alaycı, küçümser bakışlı, anlamlı görünmeye çalışan, ancak büyük çoğunluğu anlamsızlıktan kurtulamamış, ne beni ne de gerçekten kendilerini görmek isteyen tüm bu yüzlerden sonsuza dek kurtulacağımı bilmenin coşkusuyla sıkıp yumruklarımı fısıldıyorum. Kurtar kendini ve beni. Gong'un geçmişi, şimdiyi, dahası geleceği çarpıtarak yansıtmamı beklerlerken, söylediğim yalanın gerçekçi olduğunu inandırılmayı da şart koşan tüm insanların yüzünde birazdan patlayacağını ve bütün öfkemi bu şekilde kusabileceğimi umut ederek bağırıyorum 18 bu kez. Fırla! Gong, dudaklarımdan adeta tutkuyla fırlayan sözcüğü tüm boyutlarıyla kavramış olmalı, geri çekiliyor, çekiliyor, belki de orada son bir kez ve tüm gücüyle yükleniyor, ardından olağanca enerjisiyle geri dönüyor. Bütün biriktirdiği soruların yarattığı çakışla birlikte müthiş bir hızla çarpıyor. Tam da aynadaki çatlağın göz bebeğini. Bir disk parçası gibi sonsuza göz dikmiş bir dönüşü sürdürerek durmaksızın düşüyorum uçurumdan. Gerçi bir türlü dibe çakılamayacağım böylesi bir uçuşa düşme denebilir mi bilmiyorum. Ama bir son varsa bile orada kendi gerçek yüzüme kavuşacağımı bildiğim bir uçuş olduğu kesin. Ölü dalgaların her vuruşuyla yeniden biçimlenen bir kumsal olabilmek mi? Yok canım, böyle saçma şeyler de nereden geliyor aklınıza?